Erguvan Kapısı, Oya Baydar, sayfa 97. Polis raporlarına, savcılık tutanaklarına göre evi kuşatan polislerle çatışmaya girmişler, bu sırada vurulmuşlar. Kimse inanmadı. Ben abimi tanırım. İktidarı zorbalıkla alanların iktidarına zor kullanarak gerektiğinde silahlı eylemle son verileceğine inanırdı ama öyle gelişigüzel silah kullanmazdı. Ölümü değil, hayatı severdi abim. Umut dedikleri çocuksa anlaşılan daha yeniydi. Kimse sınanmamış, denenmemiş, devrimci mücadelede pişmemiş sempatizanların eline silah tutuşturup hücre evine salmaz. Ben bunca yıllık örgüt militanıyım, silahı daha yeni teslim aldım. Harekete yakın avukatlar, aydınlar, insan hakları derneği falan davaya sahip çıktılar. İşin peşini bırakmayalım, uğraşalım dedik. Uğraştık da ne oldu? Artık gece kondu sayılamayacak, içini epeyce düzenlediğimiz, üstüne kat çıkmaya başladığımız evi yıkma tehdidi mi istersiniz? Babamı Levent'teki bir apartmanda bulduğu, dışarıdan kapıcılık işinden attırmak mı istersiniz? Benim peşimde dolaşıp tehdit mi istersiniz? Hepsi yapıldı. Bizimkiler korkup pes ettiler. Ben de üstelemedim. Örgüt bağlarını kurcalarlar diye çekindim. Örgütü ve liderliği korumak her şeyden daha önemli değil mi? Abime bütün mahalle, mahallede ne ki, bütün bir tepe ağladı. Gizli gizli ağladı. Sezdirmeden ağladı. Cem evinde ayrı tören yaptılar, ayrı yas tuttular. Hasan Hüseyin tasvirlerinin altına, şehitlerin yanına koydular fotoğrafını. Sonra özel tim geldi, polis geldi, asker geldi, her yanı dağıttı. Fotoğrafları indirdi. Sadece Kerim abiminki değil, hepsini. Eve de geldiler. Sadece bizim eve değil, bizim mahallenin evlerinin çoğuna. Ama evde benim okul kitaplarımdan başka bir şey bulamadılar. Gitmeden önce abim tembihlemişti. Çok dikkat ettim. Yine de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao yoldaşların beşli afişini unutmuşum yattığım odadaki masanın üzerinde. Bereket annem fark etmiş. Halk kadını, devrim şehidi anası uyanıklığıyla mutfaktaki aşure tenceresinin içine atıvermiş. Özel tim yakıp yıkıp mahalleden çıktıktan sonra hepimiz ferahladık, zembereğimiz boşalmış gibi oldu. Anam, bir de ne göreyim, senin beşi birlik hocalar masanın üzerinde kuzu kuzu yatıyorlar. Tuttuğum gibi attım aşure tenceresinin içine diye gülerek anlatıyordu önce. Sonra birden kızdı, bir şehit oğul yeter, başıma iş açma benim. Daha yüreğimde Kerem'imin ateşi sönmedi diye bağırıp dövünmeye başladı. Bizim buralara gün geçmez ki baskınlar, operasyonlar düzenlenmesin. Kimi zaman gece kondu yıkımıdır. Gece kondu mafyasının az öteye, eteklere diktikleri beş katlı, kaçak apartmanlara yıkmazlar da, nedense mahalle aralarındaki kulübeleri, yoksul damları yıkarlar. Kimi zaman da devrimcilere gözdağı vermek için gelirler. Devrimciysen, hele de doğuluysan, Aleviysen, sorguya suale gerek yok. Yekten suçlusundur. İlkokuldayken, okulun bizim kapıcı sınıfında okuyan tek Ermeni çocuğuyla, madem ki Ermenisin, herkese vermelisin diye alay ederdik. Ağlayarak kaçardı yanımızdan. Çocuktuk, bilinçsizdik, acımasızdık. Şimdi düşününce utanıyorum. Ayrımcılık yapmamayı devrimci olunca öğrendim. Tek ayrım vardır derdi Kerem abim. Burjuvazi ile proletarya arasında, ezenlerle ezilenler arasındaki sınıfsal ayrım. Bunu unutmayacaksın. Geri kalan bütün ayrımcılıkları, dil, din, ırk, renk, mezhep, ulus, hepsini unutacaksın. Proletarya internasyonalizmi budur işte. O bu kadar açık, bu kadar basit anlatırdı her şeyi. Çoğu yılmış, dönmüş eski solcular, enteller siyasal duruşumuzu sığ buluyor, küçümsüyorlar bazen. Oysa açıklık, basitleştirme, gereksiz ayrıntılardan, süslerden arındırma proletaryanın aklının duruluğunun ve sağlamlığının göstergesidir. Hedefe her kavram üzerinde 10 kere düşünüp binbir dereden su getirerek değil, namludan fırlayan kurşun gibi dümdüz giderek varabilirsin ancak. Derin ile o zamanlar anası sandığım kadın bize geldikleri gün soğuk tatsız bir yağmur yağıyordu. Evde anamla ben yalnızdık. Ablam Mayıs sesine gündeliğe gitmişti. Teybe Ahmet Kaya'nın son kasetini koymuş. Bizim dergiyi okuyordum. İbrahim yoldaşın mücadelesinin feda geleneğimize nasıl ışık tuttuğunu açıklayan bir yazıdaki şu cümlelerin altını çizerken kapı çalındı. Ordusuz halk köle olmaya mahkumdur. İktidar namlunun ucundadır. Tek kurtuluş silahı halk savaşıdır. Kurtulmak istiyorsan partiye başvur. Hiçbir yol seni kurtarmaz. Ne toplu ayaklanma hayali, ne parlamento, ne reform palavraları, ne de toplumsal uzlaşma kandırmacaları. Partisiz kurtuluş olmaz. Kapıyı açıver, ben ellerimi yıkayıp geliyorum, diye bağırdı anam. Misafirlere hazırlanmış kurabiye kete yapmış, evi silip süpürmüştü. Perşembe pazarı güneydi. Yağmur çamur demez, pazar mutlaka kurulur. Anam da yağmur çamur demez, her hafta pazara iner. Pazardan almadın mı, bizim buralarda kazıklanırsın. Oysa anam o gün pazara inmeyi bile geciktirmişti. Geç giderim daha iyi. Fiyatlar pazarda bile el yakıyor. Akşamüstü biraz daha düşük olur bari, diye söylenmişti kendi kendine. Dergiyi zulama saklayıp kapıya yöneldim. Bu ziyaret hiç hoşuma gitmiyordu. Kim bilir, kimdir, neyin nesidir bu kadınlar? Örgütün de hiç hoşuna gitmez böyle ilişkiler. Tüyebilirdim tabii ama yapmadım. Babam birilerinin telefonla aradığını, geldiklerinde kendisini kahveden çağırmamı tembihleyip çıkmıştı. Nasıl birileri diye sorduğumda, abinle birlikte öldürülen çocuklardan birinin anasıyla kardeşiymiş demişti. Telefonda kız konuştu, neredeyse yalvardı. Çocuk öldürüldüğünde annesi buralarda değilmiş. Şimdi nasıl öldürüldüğünü öğrenmek istiyor gariban. Olmazlanacağımı sezip ekledi. Töremizde şehit yakınına yardım vardır. Herkesin içi kendi evladına yanar. Kapının saçağının altına büzülmüş bekliyorlardı. Üşümüş olmalıydılar. Biraz da ıslanmışlardı. Yokuşun başından buraya kadar yürümüşlerdi besbelli. Zengin işi mantolarının eteklerini çamur sıçramıştı. Daha genç olanın yüzüne dikkat etmedim pek. Daha doğrusu bakamadım. Sonra başka şeye yorar falan da. Örgüttekiler hariç kızlardan çekinirim. Utangacımdır. Örgüttekiler başka. Onlar bacımız kardeşimizdir. Neyse ki o sırada anam yetişti. Gelenleri buyur etti. Ayakkabılarını çıkarmaları gerektiğini anlatmak için iki terlik çevirdi. Kızın yüzüne o zaman kaçamak bakabildim. Güzel mi, çirkin mi anlayamadım. Bizim buraların güzellerinden değildi. Eski resimlerdeki, tablolardaki kadınlar gibiydi. Bir başka dünyaya aitti. Burada bizim gibiler arasında ne aradığını kendisi de bilmeyen bir hali vardı. Kadın ise tuhaftı. Yaşlı mı, genç mi ilk bakışta anlayamıyordu insan. Yorgun ve bezgin göründüğünü hatırlıyorum bir tek. O gün fazla bir şey konuşulmadı. Bir ilk tanışma gibiydi. Kahveye varıp babama haber verip döndüğümde onları annemle sohbete dalmış buldum. İlk çekingenliklerini üzerlerinden atmışlardı. Babam geldiğinde de incitmekten, acıları tazelemekten çekinerek üstelemeden Umut'un Kerem abimle birlikte öldürülmesinin ayrıntılarını öğrenmeye çalıştılar. Kimin tabancasından çıkan kurşunla vurulmuş, yargılanıp beraat ettirilen polisler şimdi neredeler biliyor muyuz? Ölü eli geçirme emri veren yetkili kimdi? Umut'un olay yerinde değil, hastaneye götürülürken öldüğü doğru mu? Gerçekten örgüt üyesi olup olmadığını bilen var mıdır? Yoksa bir yanlışlığa, bir kazaya mı kurban gitmişti? Nasıl bir çocuktu, nasıl bir gençti anlatabilecek birilerini, yakın bir arkadaşını falan bulabilir miyiz acaba? Bence artık hiçbirinin anlamı olmayan buna benzer sorular işte. Derin'in soruları ile kadının soruları farklıydı. Farklı şeylerin peşindeydiler. Derin, Umut'la babası, babasının öldürülmesiyle Umut'un öldürülmesi arasında bir bağ arar gibiydi. Sonraki günlerde Umut'un onu babasına götürecek bir anahtar olduğunu, asıl babasının izini sürdüğünü anladım. Kadın ise oğlunun nasıl öldüğünden çok kim olduğu, nasıl biri olduğu ile ilgiliydi. Hani çocuğu doğar doğmaz cami ya da karakol kapısına bırakan çaresiz analar vardır, yıllar sonra peşine düşer bulmak için. Öyle bir duygu belki de. Babamla konuşurken hiç lafa karışmadım. Neler sorduklarını aklımda tutmaya, unutmamaya çalıştım sadece. İstesek örgüt üzerinden gidip bütün sorularının cevabını bulabilirdik. Bizimkiler bu tür bilgilere kolay ulaşırlar. Ama artık neye yarar? Çocuk ölmüş işte. Ne ilk ne de son şehidimiz o. Sınıfını reddedip öteki taraftan geçenleri, ölüleri de daha kıymetli oluyor demek. Onları dinlerken yavaş yavaş gevşedim. Nedense içim ısınmaya başladı. Babam, ölümün öğrenecek nesi var diye olmazlandığında, var dedi kadın, yüreğimi ürperten, meydan okuyan bir sesle. Var, yanında olmadığın o son anı paylaşmak istersin. Acı duyup duymadığını öğrenmek, o acıyı kendi içinde duymak istersin. İster şehit, ister hain desinler, o benim oğlumdu. Ağladığını gördük. Hayır görmedik, sezdik. Başımızı öne eğdik. Anam da başladı usul usul ağlamaya. Burjuva, proleter, devrimci, dönek, bütün anaların öl oğulları için aynı şekilde ağladıklarını düşündüm ilk kez. Ajan olduğundan, revizyonist muhalefete ve TC'ye bilgi taşıdığından kuşkulandığımız bir eski yoldaş için örgüt imza faz emri verdiğinde görev bana düşecek diye ödüm kopmuştu. Görevi bana verseler, hain olduğunu inandığım için değil, yapmazsam hain ilan edilmekten korktuğum için çekecektim tetiği. Anamın, abimin arkasından nasıl ağladığını, nasıl ağıtlar yaktığını bilirim ben. O çocuğun anası da öyle ağlayacaktı öldürseydim. Allah'a şükür Son anda neden bilmem infazdan vazgeçildi de kurtuldum. Kadın öyle ağlarken bütün bunları düşündüm kendi kendime. Gidip kendiliğimden kadına bir çay daha doldurdum. Derin'i o gün ilk gördüğümde 22 yaşındaydım. 3 yıldır örgüt üyesiydim. Önderliğin güvenini kazanmıştım. Çok okuyordum. Sadece bizim yayınları değil, ustaların yapıtlarını da. Abimin cenazesini kaldırdığımız gün mezarının başında onun adını adıma katarken onun devrimci ruhunu da kendiminkine eklemiştim. Ben o yaşa kadar hiç aşık olmadım. Hiç kadın tanımadım. Bizim çevrelerde örgütteki bayan yoldaşlarla olmaz böyle işler. Alevi bir kız vardı Gazi Mahallesi'nden. Deşifre olmamıştı. Haklarında istihbarat toplamamız istenen zenginlerin evlerine gündelikçi, ütücü, hizmetçi girip örgüte çalışırdı. Elinde bilmem hangi sözde o sosyetik aileden alınmış, gerçek olsa bu kadar gerçek olamayacak bonservisiyle iş ilanındaki adrese başvurur, çoğunlukla da işe kabul edilirdi. Çok becerikliydi. Öyle güzel, öyle masum bir yüzü vardı ki kimse örgüt militanı olabileceğini düşünmezdi. Yiğitti, namusluydu, delikanlı kızdı. Sapına kadar devrimciydi. Her gördüğümde içim bir tuhaf olurdu. Ama olacak iş değildi. Örgüt hoş görmez böyle eğilimleri. Hele de benim gibi eli gereğinde silah tutacak militan kadrolarda. Mücadele hayatımızı o kadar dolduruyordu ki böyle ıvır zıvır eksikliklere, gönül işlerine falan kafayı takmıyorduk. Sonra bir gün o hoşlaşmadığım tuhaf kadınla birlikte Derin geldi. Hani hikayelerde, filmlerde olur. Kaderiniz alnınıza değil, insan kılığında bir meleğin eline yazıldır. Adım adım izler sizi, kurtulamazsınız. Yardımınıza ihtiyacımız var derken kızın gözlerinde öyle bir bakış vardı ki insanın yüreği dayanmaz. Şehit yoldaş konusunda bilgi almak isteyen de çocuğun anasından çok oydu. Bizde bilgi yok deyip lafı bitirmeliydim. Doğrusu buydu, yapamadım. O bakışlar yüzünden. Örgüt kızı bırak deseydi vazgeçerdim. Aksine kadından uzak dur ama kızı kazan dediler. Kıyak görev diye geçirdim içimden. Ülkeden uzak durmamı istemelerinin nedenini anlayabiliyordum. Sol hareketten gelmişti ama revizyonist çizgidendi. Kendi döneminin çoğu sol aydınları gibi hep öteki cephede Sovyet sosyal emperyalizminin saflarında olmuş. Berlin duvarı yıkılıp da revizyonist blok çöktüğünde yılgınlığa kapılmış, partide yetkili konumda olan kocasını yani Umut'un babasını Moskova'da terk edip batıya sığınmıştı. Bunca yıl Fransa'da kalmış, orada gazetecilik falan iyi işlerde çalışmış, tuzu kuru yaşamıştı. Bunların bir bölümünü Umut'un izinde kente aşınladığımız, birbirimize yakınlaştığımız sonraki günlerde Derin anlattı. Seni yanıltmak istemiyorum. Aslında ülke annem değil, Umut da kardeşim değil. Sizinkilerin güven duymaları için başta böyle söylemeye, ülkeye sığınmaya ihtiyacım vardı dedi. Yoldaşlar da bu bilgilere erişmişlerdi zaten. Tedbirli olmam için bana da aktardılar. Ama Umut yoldaşın ölümü ve Derin'in babası konusunda fazla bilgi vermediler. Adamın Derin Devlet'teki görevleri, gerçek kimliği konusunda net bir bilgiye ulaşılamadı. Ulaşılmışsa da bana bildirilmedi. Kimler tarafından, neden öldürüldüğü bilinmiyordu. Cinayeti hiçbir kişi veya örgüt üstlenmemiş, hiçbir ipucu bulunmamıştı. Çok şey bilen biri olması nedeniyle belki devlet tarafından bertaraf edilmişti. Yabancı bir istihbarat örgütü veya tekerlerine taş koyduğu bir devrimci örgüt de yapmış olabilirdi. Ama tanıdıkça daha iyi anlıyordum ki Derin bu işlerin dışındaydı. Tertemizdi, saftı. Tutkuyla sevdiği, neredeyse tapındığı babasının ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek isterken yoluna Ülkü çıkmış ve inanılmaz bir rastlantıyla Ülkü'nün ölü oğlu onu Kerem abime, oradan da bana getirmişti. Ona her görüşümde biraz daha bağlandığımı, fena halde tutulmaya başladığımı anlayınca huzursuzlandım. Geçer dedim önce kendi kendime, geçer. Genç adamım ben, kadınsızlık canıma tak etti de ondan. Bütün kızlar gibi bir kız işte. Ne eksik ne fazla. Öyle ahım şahım güzel değil. Hatta anama sorsan güzel bile sayılmaz. Geçer dedim, geçmedi. Gün be gün içime daha fazla doldu. Onu daha fazla düşünmeye başladım. İlkokulda 5A'da bir kız vardı. Ebru. 5A zengin çocukların sınıfıydı. Çevredeki apartmanların, sitelerin kapıcı çocuklarının, Hisar üstünden gelen gecekondu çocukların okuduğu bizim sınıf 5C'ydi. Ebru çok güzel bir kızdı. Okul çıkışında onu görebilmek için okulun kapısında servis minibüsünün yanında beklerdim. Bir gün bütün cesaretimi toplayıp kocaman sırt çantasını servise kadar taşımayı teklif etmiştim. Yüreğim pırpır ediyordu. Kabul edeceğini hiç beklemiyordum. Ama arkadaşlarına dönüp muzip muzip gülmüş. Madem istiyorsun taşı bakalım demişti. Uşağına lütufta bulunan prenses edasıyla. Çantayı elime alır almaz müthiş utanmıştım. Her yanımı ter basmıştı. Kendimi beş ağanın, kendini beğenmiş kızlarının yanında aşağılanmış, küçük düşürülmüş hissetmiştim. Bir daha Ebru'ya hiç yaklaşmadım. Ama ders yılı bitene kadar onu her gördüğümde yüreğim çarptı, vücudumu ateşler bastı. O yıl küçük amcamın tek oğlu intihar etmişti. İntihar sözcüğünün kendini öldürme anlamına geldiğini o sıralarda öğrendim. Annem dövünüp dururken ikide bir, vah yavrum, her iş dengi dengine olmalı. Sen tutup o uygunsuz kadını seversen, dengin olmayana kara sevda getirirsen, iflah etmezsin dedik, dinlemedi, diye feryat ediyordu. Her işin, her ilişkinin dengi dengine olması gerektiğini ilk o sırada işittim. Abime sordum. Bizleri kadimimize razı edip, miskinleştirmek için uydurulmuş bir palavra dedi. Kapıcıysan kapıcı kal, yoksulsan yoksul kal, ezilmişsen, sömürülüyorsan sakın baş kaldırmaya kalkışma demek istiyorlar. Abim 18'indeydi o zamanlar. Örgütle çoktan dirsek teması vardı sanırım. Abime güvenirdim. Ama amcaoğlum kara sevdaya tutulup kendine astığında annemin dengi dengine diye düğün ağıt yaktığını da unutmadım. Derinin biraz boğuk, tok ve kararlı sesi baktığı şeyi sanki aydınlatıyormuş, sanki ta içine kadar görüyormuş gibi bakan Ela gözleri, incecik güzel bedeni aklımdan ve rüyalarımdan çıkmaz olduğunda önce paniğe kapıldım, sonra neden olmasın dedim kendi kendime. İçten işe yakışıklılığıma güvendiğimi hissedip dış görünüşüme mağrur olmaktan utandım. Bana uzak durmuyordu, yukarıdan bakmıyordu. Benden uzak dur der gibi bir hal de yoktu. Umuda ulaştıracak bir adres, bir tanıdık, bir iz ararmış gibi yapıp varoşların, tepelerin sokaklarında ya da Beyoğlu'nun, Ortaköy'ün meydanlarında kafelerinde birlikte dolaşırken bir taş yığınının üzerinden veya bir çukurdan atlamasına, mantosunu çıkarmasına, kapıyı açmasına, taksiye, otobüse binmesine yardım ederken, birlikte dolaşırken kendi arabasını almazdı. Taksi parasını da bana verdirmezdi, gururumu incitmemek için. Minibüsle, otobüsle dolaşmaktan hoşlandığını söylerdi. Elini kolunu tutar, elimi dişisini koruyan erkek edasıyla sırtına koyardım. O zaman içime ılık sular akar, yüreğim pırpır edip boğazıma dayanır, nefesim kesilirdi. Fark eder miydi halimi bilmiyorum. Umut'un izini nasıl bulabileceğimiz konusunda hiçbir fikrim yoktu. Üstelik merakın hiç hoş karşılanmadığı bizimkiler gibi örgütlerde kuşkuya yol açabilirdi bu dedektiflik olayı. Ama kızı yakınımda tutabilmenin tek yolu, onu bana yaklaştıran, biraz da mecbur kılan tek neden bu arayıştı. Çocukluğumdan beri insanların ilgisini çekip sevgisini kazanmanın en sağlam yolunun onlara hizmet sunmak olduğunu öğrenmiştim. Başka sunabilecek bir şeyim olmadığından belki de. Derine aşık olmuştum. Aşkın kendisinden değil ama düşüncesinden uzaklaşmaya çalıştıkça zorlanıyordum. Huzursuzlanıyordum, işleri aksatıyordum. O zaman örgüde danışmaya karar verdim. Böyle şeyler örgütten gizli olmaz. Hele de bir burjuva kızıyla. Sonra kuşku girer işlerine. Biz sonradan hain ilan ettiğimiz yoldaşlardan buna benzer küçük burjuva eğilimleri yüzünden gıcık kapmadı mıydık? Kendime göre bir plan yaptım. Derini legale salmak, örgütün legal çalışmalarında kullanmak, bizden biri yaparak kuşkuları dağıtmak. Bu alanda çok başarılı olacağından emindim. Bizim asla ulaşamayacağımız geniş bir çevresi vardı. Amcasının, babasının arkadaşları, kendi sosyetik arkadaşlarının anaları, babaları, ülkünün tanıdıkları, geniş bir entel sosyete çevresi. Mücadelemize çok katkıları olabilir demiştim yoldaşlara. Çok geniş çevresi var. Bizim zor girebileceğimiz yerlerde çok rahat. Bundan sağlam lojistik desteği arasak bulamayız. Aslında hem kendime hem de yoldaşlara karşı derinle ilişkimi gerekçelendirmek, örgüte ve davaya yararlı göstermek peşindeydim. Yani bir çeşit, kendim için bir şey istiyorsam namerdim durumu. Sanki devrim ve örgüt uğruna pek de gönüllü olmadığım halde kendimi feda edip bir burjuva kızıyla ilişki kurmaya razı olmuştum. O kadar güç geliyorsa bırak kızla biz ilgilenelim demişti bir gün iki yüzlüğümü sezen sekreter yoldaş. Derini gerçekten sevdiğimi asıl o anda kavradım. Öyle bir öfkeye ve paniğe kapıldım ki kendimi tutmasam kim olduğuna falan bakmadan karşımdakini bir yumrukta yere yıkacaktım. O günden sonra derinden kız diye söz etmedim hiç, öyle söz edilmesini de engelledim. Ona kendisinin haberi olmayan bir kod adı verdik aramızda. Sekreter yoldaşın adı İbrahim'in İ'sini, derinin D'sini, Ali'nin A'sını alıp İda dedik. Bu ad ona kendi adından bile fazla yakıştı. Derinin ilk işi devrimcilerle, örgütlerle falan görüşmeyen ünlü köşe yazarlarından Turgut Ersin'le randevu ayarlamak oldu. Bunu babasının çocukluk arkadaşı bir profesör kanalıyla başarmıştı. Vay be, kızda iş varmış dedirtecek bir iş. Ona sırılsıklam tutulduğumu, o Allah'ın belası lüks otelde ayarladığı randevuya gittiğimiz gün bir kez daha anladım. Her yanı camlarla çevrili, sera gibi bir yerdi. Masaların çevresinde limon çiçekleri, güller, yeşil yapraklı bitkiler, adını bilmediğim, ilk defa gördüğüm çiçekler vardı. Biz vardığımızda profesörle yazar henüz gelmemişlerdi. Ben böyle yerlerde huzursuzluk duyarım, kapıdan girmeye bile çekinirim. Bu lüks yerlerde çalışanlar kadar kendi sınıflarından kopmuş, kendi çevrelerine düşmanlaşmış kimse yoktur. Şöyle bir bakar, cüzdanınızı da, yüreğinizi de okuyuverirler. Eğer ortama uygun bulunmazsanız, garsonundan komisine, aşçısından kapıcısına kadar hepsi sizi küçümsemekte, aşağılamakta birbirleriyle yarış ederler. Yoldaşların 12 Eylül sonrasında burjuvaziye satıldı, döndü ama hem çok etkili hem de insan hakları gibi konulara duyarlı dedikleri köşe yazarıyla neden ille de o eski zindandan bozma otelde buluşmamız gerektiğini sorduğumda orası da onların mavi köşesi demişti derin. Mavi köşe bizim semtteki arkadaşlarla takıldığımız internet kafenin adıydı. Otelin kapısındaki general üniformalı kapıcıyı görünce her zamanki gibi içim kasıldı. Ayağımdaki sarı botların Cat değil Cat olduğunu, Bulicinim'in Levi's değil Perşembe Pazarı markalı olduğunu, anamın kaba yünden ördüğü kazağımı, oysa derin kazağımı çok beğenirdi. Hemen fark etmiştir bu pezevenk diye geçirdim içimden. Kapıdan girerken derine yol verdim, arkasından sığındım demek daha doğru belki de. Onun kapıcının varlığını bile fark etmeden içeri girişini, güvenli adımlarla merdivenlere yönelmesini, alt kattaki iç bahçe gibi yere seyirtmesini hayranlıkla izledim. Çevredeki personeli görmezden geliyordu diyemem. Gerçekten de görmüyordu. Varlıklarıyla yoklukları birdi onun için. Bu adamlarda görkemli merdivenler, antika halılar, zengin mobilyalar, lüks salonlar, değerli kristal takımlar gibi onun alıştığı dekorun bir parçasıydı. Camekanlı yemyeşil iç avludaki masalardan birine, hem de etrafımızda kont gibi dolaşan garsona sormaya falan gerek görmeden oturduğumuzda, bitkiler, fidanlar arasında sanki onlardan biri gibiydi. Aralarına karışıverecek, içlerinde eriyip gidiverecek gibi geldi. Onu ihtirmekten öylesine korktum ki hiç yeri değilken elini tuttum. O gün otelin sera gibi kapalı avlusunda profesör ve gazeteciyle buluştuğumuzda, sonra da Theo denilen o ajan nereden, hangi görevle çıkıp geldiyse masamıza çöktüğünde, Derin de Ülkü'nün bizim eve ilk geldikleri günün üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmişti. Derin, hücre evine baskın yapıldığında orada olup da nasılsa kaçabilen 4. kişiyi bulmanın peşindeydi. Böyle biri olduğu görgü tanıklarının ifadeleriyle kulaktan kulağa yayılmış, gazeteler yazmış ama kanıtlanamamıştı. Biz de ilk zamanlar Kerem abimin acısıyla peşine düşmüştük bu işin. Bizim örgüt 4. kişinin varlığından haberdar değildi. Üstüne gitmemişler, konuyla ilgilenmez görünmüşlerdi. Belki de önderlik gizlilik koşullarında bazı şeyleri açıklamak istemiyordu. Derin'e umutla ve o sözde 4. kişiyle neden bu kadar ilgilendiğini sorduğumda, kimse o kişi beni Umut'a, Umut da babama, yani babamın öldürülmesindeki soruların cevabına götürebilir demişti. Derin'e duymaya başladığım aşk uğruna ilk kez örgüte haber vermeden örgüte rağmen bir adım attım. Onlar kızı kullan demişlerdi, ben örgütü Derin'in kafasına taktığı soruyu aydınlatmak için kullandım. Bilinmeyen 4. kişinin ve Umut'un izini aramak, ona yakın olabilmenin, sesini duymanın, eline dokunmanın, gözlerinin içine bakabilmenin tek yoluydu. Kimi zaman illegaliteyi zorlayarak, kimi zaman örgütsel ilişkileri kullanarak bir iz bulmaya, sağlam bir ipucu yakalamaya çalışıyordum. Onun anlattıklarıyla çevremden derlediğim bilgi kırıntılarını, olay günlerinin gazeteleriyle sol yayınlarda yer alan haberlerin satır aralarını, avukatların dosyalara koymadıkları bilgileri, Kerem abimi de şehit verdiğimiz yargısız infaz olayının bütün ayrıntılarını bir araya getirerek aradığımız gerçeğe ulaşıp derine olan aşkımın kanıtını onun ayaklarının dibine sermek istiyordum. Bir yandan da peşinde koştuğu gerçeği bulduğunda artık benimle birlikte olmak istemeyeceğini düşünüp korkuyordum. Ülkü Mart aylarında orada yarım bıraktığı işleri halledip kesin dönüş yapmak bahanesiyle Paris'e döndükten sonra bana sorulursa derinin inatçı ve nafile arayışından usanıp kaçmıştı. Daha sık görüşmeye başlamıştık. Kimi zaman Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki köyüm, emmim, dersim, dibek bar, saz bar, nefes bar gibi adlar taşıyan Alevi barlarında, kafelerinde, kimi zaman boğazın iki yakasındaki halk işi, öğrenci işi kahvelerde, kimi zaman kalabalık meydanlarda, Taksim'de, Eminönü'nde, Sultanahmet'te buluşuyorduk. Onunla buluşmaya giderken ter kokmamaya, sakal tıraşı olmaya, ayakkabılarıma ve blücinime paçalarına bulaşmış çamurları silmeye özen gösteriyordum. Kendime ucuzluktan yeni bir gömlek almıştım. Abim öldürüldükten sonra giymeye de, kimseye vermeye de kıyamadığımız, oğlundan hatıra diye sakladığı markalı ve kaliteli montunu istedim anamdan. Uzun uzun yüzüme baktı. Sandıkta çürüyeceğini çıkarayım da giy dedi. Tuhaf bir sesle, bakıyorum süsüne düştüm bugünlerde. İyidir, hayırdır. Buluştuğumuzda ince belli cam bardaklardan çaylarımızı yudumlarken hep çay içerdik. Ne çok çay içerdik. Aradan geçen birkaç günde ulaşabildiğimiz yeni ipuçlarını, düşünce kırıntılarını, kurduğumuz senaryoları, vardığımız sonuçları paylaşırdık. Esrarlı bahçenin sırrını çözmeye çalışan iki küçük çocuk gibi kendi oyunumuzun büyüsüne kapılmıştık. Büyünün bozulmasından, düğümün çözülmesinden, gerçeğe dönmekten ölesiye korkuyordum. Bazen bulduğumuzu sandığımız bir izin peşinde İstanbul'un bilmediğim semtlerini, benim bile bilmediğim, duymadığım bir tepenin, bir yokuşun, bir yolun ortasına düşüyorduk. 1980 öncesinde devrimci dönemde adı 1 Mayıs Mahallesi olan Gecekondu semtinin 80 darbesi sonrasında Evren Mahallesi ya da Ordu Mahallesi, Devrim Sokağı'nın Cumhuriyet Sokağı olduğunu öğreniyor, aradığımız adresi bulamamamızı buna yoruyor, yeniden aramaya başlıyorduk. Ona varoşları, tepeleri, gecekondu semtlerini, çöplerin ve lağım akıntılarının kenarına kurulu teneke damlı sefil kulübeleri gezdiriyordum. İlgisini çekebilmek, kendime bağımlı kılabilmek için ona sunabileceğim tek hazinemdi onlar. Derinde ilk kez örgütlü mücadele eden ve devrimden söz ettiğimde, Umut'un öldürülmeden bir süre önce birkaç ay barındığını ve çalıştığını öğrendiğimiz yoksul bir mahalleye çıkan dik yokuşu tırmanıyorduk. Güneşin bir açıp bir kapandığı, Karadeniz'den gelen sert rüzgarın Boğaz tepelerini yaladığı kuru soğuk bir gündü. Brrr dedim ellerimi avuşturarak. Evet gerçekten brrr, utanmasa Nisan ayında kar yağacak. Neden bu devrimci semtler hep böyle tepelere kurulu? Şehrin merkezindeki iyi yerleri hep burjuvazi parsellemiş de ondan. Hem de tepelerden inip şehri kuşatmak daha kolay. Dalga geçiyordum kuşkusuz ama derin ciddiye aldı. Zaten her şeyi ciddiye alırdı o. Şehri kuşatabilecek, teslim alabilecek kadar gücü var mı sizinkilerin? Şaka ettim. Ama hareketin en güçlü olduğu yerler bu tepelerle Gazi Mahallesi gibi kırsaldan göçle gelen Alevi nüfusun, Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu eski gecekondu bölgeleridir. Bir de 1980-90 sonrası doğu göçüyle kurulmuş mahalleler tabii. Devrim fabrikalardan varoşlara kayıyor hızla. Fabrikalarda ne zaman devrim olmuştu ki? 1980 öncesinde işçi hareketi güçlüydü. Sendikalar, partiler, bir yandan da devrimci köylülük. Devrim neredeyse kapıdaydı. 12 Eylül'de faşist junta Amerika'nın desteğiyle devrimi önlemek için darbe yaptı. Sen o sıralarda bebektin herhalde. Nereden biliyorsun? Tabii ama örgütün ve düşüncenin sürekliliği korundu. Kuşaktan kuşağa aktarıldı bilgiler. Bu mahallelerde, bu tepelerde herkes her şeyi unuttu mu sanıyorsun sen? Devrimcilerin uğruna kendilerini feda ettikleri, ölümü ceza aldıkları inanç unutulur mu hiç? Kendi söylediklerimi, yüreğimdeki ve kafamdaki yaratıcı kabarışa kendimde şaşıyordum. Şiir gibi konuşuyordum harbiden. Demek ki insan böyle duygu yüklü, böyle aşık olduğumu şair kesiliyor. Derini etkilemek, kendi alanıma, kendi bildik sularımı çekmek için yapmayacağım yoktu. Ne olurdu şu kız derin devlete bulaşmışlığı gün gibi aşikar olan bir adamın kızı olacağına bizim çevrelerden olsaydı. Annemi gönderip isteti vereceğim veya örgütü araya koyup gönlünü edeceğim biri. Ama o zaman şu yanımda yürüyen kız olmazdı ki o. O zaman onu sevmezdim ki bu kadar. Felsefeye dalmış bunları düşünürken içimi bir karamsarlık kapladı. Sen abayı yakmışsın ama kızın seni iplediği yok oğlum. Seni iz sürücü, rehber, adres defteri olmadı konu makine olarak kullanıyor. Oysa senin onu kullanmanı istiyordu örgüt. Böyle giderse bu işin sonu bok. Bu işin sonu hain ilan edilmeye kadar gider. Örgütü daha yakından tanımak ister misin diye sordum birden. Kendi soruma kendim şaştım. Sinsi bir çıkarcılıkla en sona sakladığım jokeri daha oyunun başında kullanıp harcayıvermiştim. Gizli çalışan bir örgüt nasıl tanınabilir diye sordu dolambaçsız düz mantığı ve her zamanki sakin ilgisiz ses tonuyla. İllegal çelik çekirdekten veya silahlı mücadeleden, askeri kanattan söz etmiyorum. Öncelikle ideolojik hattı tanıyıp benimsemek gerek. Üstelik de sempatizanların yer alabileceği çok geniş legal çalışma alanları var. Örgütün asıl kadro sıkıntısı da bu alanda zaten. Senin için biçilmiş kaftan. Sonra kendimi toplayıp yüksekten attım. Kuşkusuz önce örgütün legal alanda çalışacak yoldaşları sınavdan geçirmesi, denemesi gerek. Ben sana konuyu dostça açtım sadece. Bir gün niyetlenirsen seninle temas kurarlar. Bır dedi. Bır, hava daha da soğudu galiba. Bir gün niyetlenirsem haber veririm. Sonra giderek sıklaşan kulübelerin, derme çatma dükkanların, düz damlarından demir filizleri yükselen, tuğlalara gözüken, bitmemiş sıvasız 2-3 katlı evlerin, ardında ne olduğunu tahmin bile edemediğin, yıkık duvarların üzerindeki ya sev ya terk et. Bozkurtlar geliyor. Kürt, komünist, kızılbaşları ölüm. En büyük asker bizim asker. Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez yazılarını, üç hilal ve bozkurt işaretlerini göstererek, sanırım yanlış adresteyiz dedi. Bu semte daha önce hiç gelmemiş, buralarda çalışmamıştım. Ama bir zamanların kurtarılmış bölgelerinin olduğunu duymuştum hep. 12 Eylül, devrimci hareketin üzerinden silindir gibi geçti diye anlatırlardı mahalledeki yaşlı devrimciler. Yanlış adreste değil, yanlış zamandayız dedim. 15-20 yıl önce buralar devrimci işçi mahalleleriymiş. Haklısın, buralar çok değişmiş. Ülkücü mafyanın, susurlukçuların, faşist örgütlenmenin kadro devşirdiği yerler olmuş. Güneydoğu'daki savaşla semirdi bu itler. Üstelik şimdi iktidar ortaklığının bütün avantajını kullanıyorlar. Halk kandırılıyor, Türkiye çürüyor, biz ise henüz hazır değiliz. Hiç beklemediğim bir şey yapıp koluma girdi ve bana iyice sokuldu. Anlattıklarımdan etkilenmiş gibiydi. Dönelim dedi. Buradan hiçbir şey elde edemeyiz besbelli. Üstelik de donuyorum. Hemen bir araba bulup binelim. İster taksi, ister minibüs, ne olur. Bir an önce gidelim buradan. Onu huzursuz eden şeyin ne olduğunu anlamadım. Ama fırsat bulmuşken heyecandan başım dönerek ve yüreğimin çarpıntısını bastırmaya çalışarak elini sıkıca tutup parkamın cebine soktum. Isıtma bahanesiyle vücudumu vücuduna dayadım. Onunla böyle yan yana kol kola kutuplarda buzların üstünde bile günlerce yürüyebilirdim. O yılın serin geçen ilkbaharında ne çok ev, ne çok adres, ne çok iz aradık derinle birlikte. Bir tek Kerem abimlerin vuruldukları eve hiç uğramadık. Oraya gitmeyi ne ben önerdim ne de o istedi. Bilinmeyen bir sur kapısının peşindeki o esrarengiz adam Nisan sonlarında geldi. Kim bilir, belki çok daha önce gelmişti de bizi izliyordu. Hikayesine baştan beri inanmadım ben. O gün otelde ilk kez karşılaştığımızda profesöre İstanbul'a geleli birkaç saat olduğunu söylemişti. Belki profesör de ünlü yazar da dahildi oyuna. Belkisi yok, mutlaka. Rastlantını bu kadar inanmak için budala olmak gerek. Ama Derin kesinlikle masumdu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Adamı, o da benim gibi ilk kez orada gördü. Sonraları, örgüttekileri bir türlü inandıramadım buna. Kızın çevresinde toplanan kuşku bulutlarını dağıtamadım. Yanlış düşünüyorlardı. Kuşkuları kesinlikle yersizdi ama olayların gelişmesine ve dış görünüşe bakılırsa böyle düşünmekte haklıydılar. Buluşmayı örgüttekilerin isteği üzerine benim aracılığımla Derin ayarlamıştı. TC zindanlarındaki devrimci tutsaklar üzerindeki baskının yoğunlaştığı, kalelerimiz ve okullarımız olan hapishanelerin kaynadığı günlerdi. Örgütün tabanına yansıtılmasa da önderlik katlarında kitlelerle bağlar konusunda bir tartışma başladığını duyuyorduk. TC devleti tekelci medya kanalıyla saldırıya geçmişti. Hareketimizi kitlelerden soyutlamak için medyada varoşlar şehri tehdit ediyor. Varoş gençliği yağma ve çapula başladı. Anarşistler hapishanelerden yönetiliyor. Hapishaneler komünistlerin üstleri haline getirilmiş propagandası alıp yürümüştü. Televizyonlarda tanınmamak için yüzlerine maske takmış, başlarına sarı yıldızlı kukletel ağ geçirmiş yoldaşlarımızın ellerinde kızıl bayraklarımızla alanlara hakim olmalarının görüntüleri defalarca gösteriliyordu. Arabaların yakılması, dükkanların camlarının indirilmesi, birkaç ajite militanın silahlarını havaya kaldırarak verdikleri pozlar, şehit yoldaşların cenazelerindeki olaylar halkın gözüne sokulmak, dehşet yaratmak için sürekli döndürülüp duruyordu. Önderlikten legaldeki çalışmalara hız verme, aydınlarla bağ kurma talimatı gelmişti. Medyada bir sürü eski solcu bize ve silahlı mücadeleye uzak olsalar da TC devletine karşı da aynı uzaklığı taşıyan bir sürü yazar çizer vardı. Bu aşamada onların desteğini almamız gerekiyordu. Nasıl yapacağımızı ise bilemiyorduk. Tam da zamanıydı. Derini örgüte sempatizan olarak kazanabilmek, örgütü de kızın yararlı olacağını ikna edebilmek için konuyu açtığımda, Derin, babasının ve amcasının eski arkadaşları kanalıyla bazı önemli gazetecilere, köşe yazarlarına falan ulaşabileceğini söylemişti. Ona birkaç ad verdim. Bunları kazanırsak, en azından demokratik mücadelemizi çekebilirsek çok yararlı olacağını söyledim. Birkaç gün sonra en etkili ve saygın köşe yazarlarından Turgut Ersin'den randevu aldığını, önemsiz bir şeymiş gibi her zamanki sakin ses tonuyla söylediğinde kendimi tutmasam sevinçten havaya zıplayacaktım. İşte benim sevdiğim kız. Burjuva kızıymış, Türkiye'yi tanımıyormuş, sosyalizmle ilgisi ilişkisi yokmuş ha. Alın işte. Topunuz bir araya gelseniz kotaramazdınız kızın sessiz sedasız başardığı işi. Kendimi müthiş rahatlamış hissediyordum. Üst düzeydeki yoldaşlar böyle yalın kat, böyle angut değillerdir. Allah'ı var. Ama kendi birimimdekilerin sürekli kuşkulu ve ida konusu açıldı mı burun büken, bıyık altından gülen duruşları çok kanıma dokunuyordu. Artık top bendeydi işte. İda vazgeçilmez bir sempatizan, giderek militan haline gelecekti kısa zamanda. O gün neyse ki o yabancı herif gelene kadar konuşmuştuk konuşacaklarımızı. Derin profesörü ve Turgut Ersin'i beni kısaca arkadaşım diye tanıştırmıştı. Kızın böyle bir arkadaşı olmasını yadırgadılar gibi geldi bana. Belki de benim işkilliliğimdir. Derin'in dediği gibi varoş çocuğu kompleksim. Özenli giyinmiştim. Kılığım kıyafetim düzgündü. Anam kelle kulak yerinde yakışıklı delikanlı olduğumu söyler hep. Sadece anam değil, mahalledeki kızlar da aynı fikirdeymişler duyduğuma göre. Deniz Gezmiş'e benzediğimi söylemişlerdi bir keresinde. Artist gibi çocuk lafını da duyardım da duymazlıktan gelirdim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 114.